Kafamda Deli Sorular'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim konulardan biraz daha kendi içsel meraklarımdan yola çıkarak çok kıymetli bir konuk ağırlıyorum. Sayın Seçkin Zenginler, hoş geldiniz bu bölüme.
Merhabalar, hoş bulduk Mert. Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetin için. Burada konuşulacak olan mevzular bütüne katkı olacak çok şükür sayende. O yüzden çok teşekkür ederim.
Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Hemen kısa bir sürede böyle bir planlama yapıp bu podcast'i kaydedebiliyoruz. Bu arada Seçkin Bey, sizden bir kendinizi aslında belki sizi tanımayanlar çok yoktur diye düşünüyorum ama sizi tanımayanlar için bir kendinizi kısaca tanıtma şansınız var mı acaba?
Tabii aslında genellikle hem katıldığım programlarda hem de verdiğim eğitimlerde şunu söylüyorum. Aslında biz bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren bir isim veriliyor bize. Ve bu isimle birlikte aslında artık yavaş yavaş da bir benlik yapımız oluşmaya başlıyor. Yani bir ego yapımız oluşmaya başlıyor. Ve aslında bizi çok sınırlayıcı bir şey. Evet, sonuçta bu hayatın içinde birçok rolümüz var, rollerimiz var. Ve biz bu hayatın içindeki birçok rolümüzde var olmaya çalışıyoruz ve birçok rolümüzün içerisinde mutlu ya da mutsuz oluyoruz. Aslında özümüzde, gerçek doğamızda daimi hiçbir şeyden etkilenmeyen bir varlık, bir bilinç alanımız var. Ve bu aslında bizim kendimize koyduğumuz etiketler, İmajlar bizim hayatımızı hem sınırlayan bir şey hem de yeri geldiği zaman hem mutlu eden hem de mutsuz eden bir şey. Ama genellikle de mutsuz ediyor. Ama ben yine de tanımayanlar için isim ve soy isimden bahsedeyim, neler yapıyorum onlardan bahsedeyim. Senin de söylediğin gibi işte bir şekilde anne ve baba tarafından Seçkin ismi verilmiş. Soy ismi de Zenginler olunca Seçkin Zenginler. Gerçi isimde böyle bir genellikle bir rumuz gibi geliyor insanlara, pek inanamıyorlar. Ya Seçkin Zenginler aynı anda mı denk geldi, bu kadar mı olur falan diye. Hatta bazen Instagram sayfasından bana yazanlar oluyor. Ya biz işte Seçkin Zenginlerin bir topluluk sayfası gibi zannettik, öyle eklemeye başladık, halbuki bambaşka bir şey çıktı diye. Halbuki hani isim olacak hiç aklına gelmiyor, yani iki ismin bir araya geldi ama öyle denk gelmiş. Kuantum manyetizma şifa sisteminin eğitmenlerinden bir tanesiyim. Bir tane kimliğim bu. Ve hem eğitimler veriyorum, hem bireysel seanslar veriyorum. Bir kimliğim daha oluştu yakın tarihlerde. Bir yazar kimliğim oluştu. Hikayene Hoş Geldin adında bir kitap belirdi. Ve şu anda aslında bir de yazar kimliğim var. Tabii bundan başka birçok kimliğim daha var. Eş kimliğim var, işte evlat kimliğim var vesaire vesaire, ama şu an için ön planda olan kimliklerim bunlar. Ve buradan aslında hayatın içinde, evet, biz kimliklerimizle var oluyoruz dualitenin içinde. Ya da var olduğumuzu zannediyoruz. Ama biraz önce de dediğim gibi bu kimliklerin içerisinde bizim kafamızın içinde konuşan ve durmadan bize vesvese veren, bizi işte ya geçmiş ya da gelecek kaygısına sokan, geçmişin pişmanlıklarında ya da keşkelerinde tutan, gelecek içinde kaygılandıran, bizi şu andan ve şimdiden uzaklaştıran bir zihin yapımız var, bir egomuz var. Ve aslında bugünkü sohbetimizin de insanların hayatlarındaki en büyük mutsuzluk kaynakları, hayatın içinde hep bir yerlere yetişme, bir yerlere yetişememe, başarılı olma, başarısız olma ve bütün bu etkenler bizi gerçek anlamda hem enerjimizi düşürüyor hem de depresif bir hale sokuyor.
Evet, yani çok doğru bir yaklaşım. Zaten bugün de benim kendi çapımda biraz da kendi, bu arada lafınızı kestim, çok özür dilerim. Gayet
Bilmem.
güzel bir şekilde açıklıyordunuz, şiir gibi. Burada bölümde aslında hem kendimden hem çevremden herkesi, biraz kalabalık bir çevre yapım var. Gördüğüm kadarıyla özellikle modern şehirlerde insanlarda bir yaşam stresi zaten var. Bununla beraber biraz da Türkiye'deki şartlarla dolayısıyla kaygılar da oluşmaya başladı. Muhteşem ikiliyle beraber dediğiniz gibi toplu bir depresyona insanlar bir kaos içinde yaşamaya başladık. O yüzden bu tarz öğretiler, bugün konuşacağımız şeyler benim nazarımda ve gördüğüm kadarıyla insanların nazarında da çok değer ve kıymet görmekte ve inanılmaz bir ilgiyle takip edilmekte olduğunu görüyorum.
Evet. Şimdi aslında bunların hepsi yani bizim son dönemlerde insanlar artık gerçek anlamda kolektif bilinç dediğimiz bir kolektif bilinç aslında bir uyanışa geçti. Ve son dönemlerde gerçekten insanlar artık kuantum konuşuyorlar. Bilinçaltı konuşuyorlar, enerji konuşuyorlar ve gerçekten bir şeylere bağımlı hale gelip işte antidepresanlara bağımlı hale gelip yaşamak istemiyorlar ve o döngünün içinden çıkmak istiyorlar ve bir arayış içindeler. Ve birçok insan gerçek anlamda farkındalık seviyesi ciddi anlamda yükseliyor, toplumun da yükseliyor. En azından bir arayış içinde ve bu arayışlarının, herkesin arayışının asıl sebebi mutlu olmak. Çünkü mutlu değil kişi. Yani bu şeyle ölçülecek bir şey değil. Yani maddiyatla ya da işte dış, yani bunların hepsi, yani maddiyatta ya da dış dünyada aradığımız mutluluk çok geçici. Aslında bunlar haz, mutluluk değil. Bunlar hal, yani haz ve haller. Ve haller her zaman geçicidir. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi örnek veriyorum. İşte çok istediğim bir telefon vardır. O telefonu alırsın. O an çok mutlu olursun. Mutlu olduğunu zannedersin. Ama bir ay sonra o telefonu artık çok sıradanlaşmaya başlar ve çizilmesin diye gözün içine baktığın telefon artık böyle koltuğa fırlatır hale gelirsin. Çünkü artık elde etmişsindir ve sıradanlaşmıştır. Ve hep yeni hedef koyulur mutlu olmak için ama ve hep o hedefler sıradanlaşır çünkü onlar geçicidir. Ama bizim daimi mutlu olduğumuz ve her daim bizle olan bir farkındalık, bir varlık ya da bilinç alanımız var. Ama o bilinç alanımız bizim ego yapımızla ve zihnimizle kapatıldığı için biz gerçek doğamızın farkında değiliz. Yani biz gökyüzünü bulutlardan ibaret zannediyoruz. Ama bulutlar her daim gelip geçer düşünceler gibi. Ama gökyüzü her zaman bakidir. Yani güneş her zaman vardır. Anlatabiliyor muyum? Sadece bulutlar kapatır. Güneş hiçbir zaman doğmaz ve hiçbir zaman batmaz aslında. Biz sadece öyle zannederiz.
Kesinlikle. Burada mesela ben şey kavramına çok takılıyorum. Mutluluk hiçbir zaman insanın asıl amacı olmamalı bence. Çünkü bir de şey de var. Bir mutluluğun kıymetli olması için bir insanın mutsuz da olması gerekiyor ki o mutluluğun kıymetini bilmesi gerekiyor. Ama ilk zamanlarda bende hep şey vardı. Hayatın amacı nedir dediklerinde mutlu olmak derdim. Ama sonra düşündüm. Hatta biraz da Arthur Schopenhauer felsefesine girdim, okudum. Mutluluğun hiçbir zaman bir kriter olmaması gerektiğini. Burada pesimist manada yaklaşmıyorum asla. Önemli olan insanın amacını, iç huzurunu yakalayabilmesi. Zaten iç huzurunu yakaladığınızda o mutluluğun da, o mutsuzluğun da belli bir seviyede yaşadığınız hayatın bir parçası olduğunu anlayıp onunla birlikte yaşamayı öğrenebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? yaşayarak oluyor açıkçası. Bunun bir şeyleri var mı? Zaten bugün bunları da aslında size soracağım. Çünkü bana arkadaşlarım şey diyor. İyi sen okuyorsun, bir şeyler yapıyorsun ama nasıl yapacağız? Böyle anlatması kolay. Birkaç bir şey atıyorum mesela. Çok güzel konuşuyorlar ama ucu çok açık. Her şeyi sana bırakıyor, her şey sende, her şey içinde. Ama biraz daha pragmatik yaklaşan insanları ne yazık ki bu tarz bir yaklaşımla ben yakalayamıyorum.
Şimdi ben olaya şöyle şu açıdan yaklaşmak istiyorum biraz. Şimdi dualite yani ikililik de ben varsam sen varsın. Ben yoksam sen yoksun. Yani ikililik var. Anlatabiliyor muyum? Ve ikililiğin olduğu her yerde bütünden kopuş vardır doğal olarak. Ve biz kurduğumuz ilişkilerde yani hem ikili ilişkilerimizde hem sevgili ilişkilerimizde aile ilişkilerimizde aslında bütün kurduğumuz ilişkilerde bir ayrım vardır. Ben ve annem, ben ve babam, ben ve kardeşim, ben ve eşim, ben ve sevgilim vesaire. Aslında baktığın zaman her şey bir bütün. Ve kainattaki bütün varlık alemi görünmez enerji alanlarıyla birbirine bağlantılı. Bunu bize kuantum da söylüyor. Tasavvuf da söylüyor. Yani varlığın birliği, İbn-i Arabi'nin kavramı. Varlığın birliği yani birlik içinde bütünlük, bütünlük içinde birlik. Şimdi işin farklı tarafına bakarsak da diyor ki Meister Eckhart, Alman mistik teolog, benim Tanrı'yı gördüğüm gözle Tanrı'nın beni gördüğü göz birdir diyor. Ve bizde de ne var? Nereye bakarsan bak Allah'ın yüzünü görürsün diyor. Yani ressam resmin içinde. Şimdi bu ne demek oluyor? Yaradan her şeyse ve her yerdeyse, sonsuz ve sınırsızsa, biz de sonsuz ve sınırsız olan alanın bir zerresiyiz, ufak bir zerresi. Yani baktığın zaman bu mantıkta yaradan da benim içimde oluyor. Yaradan her şeyde oluyor.
Ya aslında
Doğada, her şeyde.
vahdeti
Değil mi?
vücut kavramından bahsediyoruz tasavvuftaki bütünsel
Evet.
olarak.
Evet, bu ama doğu mistisizminde de böyle. Yani non-dualitecilerin savunduğu şey de bu. Ve işte Budist öğretilerde de geçen şey bu. Ya da Zen öğretisinde de geçiyor. Sadece hani çok aslında evrensel bir öğreti bu. Çünkü birlik alanı var. Şimdi böyle baktığımız zaman hayata benim öfkelendiğim ya da kızdığım kişi de aslında Yaradan'ın bir parçası oluyor doğal olarak. Ve aslında kızılacak hiçbir şey kalmıyor çünkü iyice içselleştirdiğin zaman bu alanı yani çünkü bu konulan konuştuğumuz her şey şu an hissedilmediği takdirde ya da hayatın içinde öyle pratikte bir aksiyon alınmadığı takdirde felsefe. İşte her şey benim ya da işte içindeki enerjiye güven ya da işte bir şeyleri çekim yasası kullan vesaire bunların hepsi söylemde felsefe. Hayatın içinde, hayat sahasında uygulayamadığımız hiçbir şey felsefeden öteye geçmez benim için.
Ama çoğunlukta da uygulayabilen bence yok bu kadar bir bütünselliği. Çünkü bu dediğiniz kavramı gerçekten yapan insanlar işin sonunda evliya alıyor zaten.
Yani aslında var. Yani uygulayanlar var. Dünyada özellikle de bu şey değil. New Age akımından bahsetmiyorum ama baktığımız zaman bunu tabii ki uygulayan sayılıdır. Yani az sayıda kişidir dünyada ama var. Yani illa evli olmasına gerekmiyor kişinin. Burada sadece bunu uygulamak zannediği kadar zor bir şey değil aslında baktığın zaman. Sadece bizim gerçek doğamız bu. Mesela örnek veriyorum, sen 3 yaşındayken ya da 2 yaşındayken egon daha oluşmamışken tam anlamıyla yanındaki oynayan bir arkadaşını yargılamazsın. Onunla sadece anda vakit geçirirsin. Ya da şunu söyleyeyim işte bir yaşındaki çocuğu bir arkadaşıyla yan yana çıplak bıraksan, aa onun da burasında bu şey var demez. Yargılamazsın. Anlatabiliyor muyum? Onlar için normaldir yani. Ya da çocuklar işte bir şey istediği zaman ne derler? İşte Ali acıktı der. Ben acıktım demez. Genelde hani farklı kişiden konuşuyormuş gibi söylemde bulunur. Çünkü o şey yok. Ego yapısı oluşmamış. Ya da hayvanlarda da mesela keza öyle. Hayvanlar da mesela kedi ve köpeklerden örnek verecek olursak saf farkındalıklar. Tabii ki bir hafızaları var ama egoları yok. Çünkü bunu zaten bir hayvanın gözüne gerçek anlamda baktığınız zaman onun gözünün içindeki o parıltıyı görebilirsiniz. Saf haliyle bakar çünkü. Ve biz ne yapıyoruz? İşte bizim ego yapımız ve zihin yapımız dualitenin içerisinde ben ve bir başkası kavramını getiriyor ve o aslında hayatın içinde bizi her alanda sıkıştırıyor. Enerjimizi sıkıştırıyor. Çünkü zihin demek düşünce demek, ego demek düşünce demek. Ve düşünceler insan hayatında ciddi anlamda enerji emiyorlar. Ve genellikle insanların, bilim insanları araştırma yapmışlar. 80-90 bin tane düşüncenin geçtiğini ve bu düşüncelerin %98'inin olumsuzluk içeren düşünceler ve bir gün öncesinin tekrar düşünceleri olduğu kanıtlanmış. Yani aynı düşüncelerle ve bir gün öncesinin tekrar düşüncelerle biz hayatımızda zaten yeni bir gerçeklik yaratamayız. Anlatabiliyor muyum? Aynı düşünceler aynı gerçeklikleri yaratır. Bizim bir şekilde yeni bir versiyon yaratabilmemiz gerekiyor. Çünkü hayatımızdaki her şey bizim kişilik yapımızla o kadar örtüşmüş ki bedenimiz de bizim kişiliklerimizle birlikte otomatik olarak hareket ediyor. Yani sabah aynı yatağın aynı yerinden kalkıyorsun. İşte ilk yaptığın iş kahve içmekse kahve içiyorsun. İşte hep otomatik davranışlar, anlatabiliyor muyum? İşte işine hep aynı yoldan gidiyorsun vesaire vesaire. Ama farkında olarak biz düşüncelerimizi ilk etapta gözlemlemeye başlayabildiğimiz zaman düşüncelerimle gözlemci arasında bir boşluk olur. Ve ben düşüncelerimi gözlemleyebiliyorsam düşüncelerimi gözlemleyen kim? Değil mi? Ya da benim kafamın içinde konuşan ses ben değilsem ben kimim? Şimdi bu farkındalık sorusudur. Benim kafamın içindeki ses ben değilim. Çünkü ben düşüncelerimi gözlemleyebiliyorum. Eskiden düşüncelerimle özdeşleşiyordum. Ama artık gözlemci kıvamına geldim. Bu aslında farkındalık alanında, zihinsel farkındalık alanında ilk etaptır. Düşüncelerinden kendini ayırırsın. Bir gözlemci olursun.
Şeyi söyleyeceğim. Mesela benim iş ortamımda, çevremde de bu konularda konuşuruz genelde. Biz kendi çapımızda bu farkındalık tarafında ruh ve nefs olarak kendi aramızda ayırdık. Mesela bir negatif bir şey olduğunda veyahut da bensel bir şey olduğumuzda şakayla karışık şey diyor. Şu an kim konuşuyor diyoruz. Aa, nefsim konuşuyor deyip böyle bir aslında kendi içimizde bir farkındalık bilinci istemeden yapmaya başladık. Orada çok katılıyorum. Nefs gerçekten insanın hayatında her şeyi zorlaştıran. Çünkü bu konularda da girdiğinizde, bu konularda siz daha iyi açıklarsınız diye tahmin ediyorum. Nefsiniz de kuvvetleniyor. Yani siz bir alana giriyorsunuz, aslında engelleriniz azalmaktan ziyade daha da bir duvarlar yükseliyor. Ve bununla birlikte hep bir periyotsal olarak zıplamak zorunda kalıyorsunuz. En azından benim kendi yaşama tecrübemden.
Yani şimdi şöyle, ego çok güçlü bir yapı. Ve yani kim kaç kişi kaç yaşındaysa o yaşına kadar onda bir kraliyet kurmuş. Ve Şimdi egonun farkına vardığınız zaman, kafanızdaki düşüncelerinin farkında vardığınız zaman artık ego sobelenmiş oluyor. Yani diyor ki tamam, beni artık farkıma vardı bu. Artık benle arasında bir mesafe koymaya başladı, gözlemci olmaya başladı. Tabii ki o kraliyetinden vazgeçmek istemeyecek. Kim ister ki? Ve en zorlu bir şekilde, vesvese bir şekilde, hiç aklına getirmeyen şeyleri getirmeye başlar. Hastalıktan yakalar, işte işindeki arkadaşınla ilgili olan bir mevzudan seni yakalar, 10 sene önceki mevzuya götürür, gelecekle ilgili işte bir aklına bir şey getirir ve endişeye sokar ve bütün numaralarını yapar. En çok da hastalıktan yakalamaya çalışır çünkü ölümden çok korkar. Ölüm de var olamaz ve şimdi de var olamaz. Geçmiş ve gelecekten beslenir ve aslında egomuzla birlikte paralel ilerleyen bir de acı bedenimiz vardır. Bu acı beden, ben bunları işte amca çocukları diyorum ego ile aslında böyle. ve gerçek anlamda bu acı beden yaşadığımız hayatın içindeki bazı crescendo olaylarda patlak verebilir. Ya da işte yaşadığımız bir acı kayıpta patlak verebilir bedensel olarak. Ya da örnek veriyorum işte, şuradan daha net örnek vereyim, daha net anlayabilirsiniz. Mesela bazı kişiler alkol vesaire maddeler alınca böyle agresif olurlar. Değil mi? Ya da işte adam böyle yapmayacağı şeyleri yapar alkol aldığı zaman. İşte bu acı bedenin dışarı çıkmasıyla alakalıdır. Ama ertesi gün ayıldığı zaman pişman olur. Sanki o adam, o akşamki adam, o adam değildir. Anlatabiliyor muyum? İşte bu acı beden çıkar dışarıya. Kuluçkasından çıkar çünkü o tetikler, benzeri maddeler bilinçaltı kapakçığını da açar çünkü. Ve oradan zaten egonun da en sevdiği alanlardır. Çünkü o kişiyi tamamen etkisi altına alır. Orada çünkü tam anlamıyla bilinçaltı kapakçığı açıldığı için, ki egonun da malzemesi bilinçaltındaki kayıtlardı. Nereden malzemesi olacak başka, yani baktığı zaman nanosaniyede kişiye direkt servis eder.
Ya bir de hayattaki aslında döngüsel travmalarınızı tekrardan yaşamaya başlıyorsunuz. Yani atlatamadığınız, sizde bir iz bırakan şeyler tekrar hayatınızda karşınıza çıkmaya başlıyor. Ama burada belki orada tam ego mücadelesinden ziyade yüksek benliğin verdiği bir aslında sınav da olabilir. Yani sen bu olayı tekrar yaşıyorsun, bu sefer nasıl bir tepki vereceksin? Nasıl bir yani orada da aslında bir sınav gibi olabilir diye düşünüyorum. En azından kendi yorumum bu arada.
Yani şöyle, bizim en büyük sınavımız bence hayatın içinde ego sınavı diye düşünüyorum. Yani çok yüksek benliğimizin, çünkü egomuz varsa bir karmamız var. Egomuz yoksa karmamız da yok. Yani çünkü egodan özgürleştiğin zaman karman da özgürleşiyor. Artık senin bu dünyadaki şeyin bitiyor yani, olayın bitiyor. Sınavı geçiyorsun, bu okulu bitiriyorsun, dünya okulunu.
Peki aslında şimdi bütün case'leri konuştuk, sorunları konuştuk. Gelelim bunun biraz daha şifa tarafına. Yani insanlar bu tarz şeylerde genelde ben hep şey söylerim, bazı kitaplarda da vardır. Mikro şeyler ufak ufak yaptığınızda hayatınıza çok değişik şeyler yapabiliyor, büyük dokunuşlar. Çünkü hemen büyük lokmayı yememek lazım çünkü yutamıyorsunuz. Bu sefer de o lokmayı bir daha ağzınıza koymuyorsunuz. Başlangıçta insanlara şak diye sen inzivaya çekil, çilehaneye kapat yerine ufak ufak ritüellerle başlamanın bence kendinden örnek çıkarak en doğrusu olduğunu düşünüyorum.
Yani şöyle, tabii ki herkese aynı şekilde, yani zaten konuşulmaz. Tabii hani herkesin bilinç yapısı ayrıdır. Ve örnek veriyorum, 7 çakra aslında 7 insan bilincini temsil eder. Şimdi birinci çakradaki, kök çakradaki bir bilinç yapısına kalp çakrası ile ilgili bir şey anlatmak, örnek veriyorum işte ilkokul çocuğuna üniversite ile ilgili ne bileyim bir şey anlatmak gibi, yani üniversite dersini anlatmak gibi bir şey. Her bilinç yapısına farklıdır. Çünkü her uygulanan sistem, teknik bir bilinç yapısına hizmet eder. Şifada da böyledir. Ve bizler de zaten kişiler çalışırken kişilerin bilinç yapısına göre dilimizi kullanırız. Yani kişinin bilinçyapısı yüksekse farklı bir şekilde konuşuruz. Daha farklıysa daha farklı şekilde konuşuruz. O zaten herkes de farklı çalışır. Anlatabiliyor muyum? Yani gidip de işte bu diğer türlü şuna benzer. Yani temeli olmadan bir bina yapmak gibidir ve bu zaten yıkılır. Yıkılır ve kişi de gerçek anlamda daha büyük hasarlara da sebep olabilir ruhsal anlamda yani.
Kesinlikle öyle. Ben bu konulara merak saldığımda öncelikle en kritik nokta neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu bilememekti. Çünkü biraz da bölümün başında bahsettiğiniz son zamanlarda insanlarda bir farkındalık bilinci çok fazla oluştu. Bunun getirdiği de bir popülarite var. Bilen bilmeyen herkes ne yazık ki bu konularda bir şeyler paylaşmaya çalışıyor. Ne yazık ki iyi niyetle de yapılsa bazı şeyler kötü şeylere de yol açabilir. Benim en başta en şey yapamadığım nasıl başlamam gerekiyor? İlk önce okumak lazım en doğrusu, bilmek lazım. Ama kritik noktada ben kendi serüvenimde ilk başta kendimi tanımakla, kendimle barışmakla başladım mesela. Bilmiyorum doğru mu yaptım? Tabii daha da tanımaya çalışıyorum. Eksisiyle artısıyla. Çünkü ben biraz daha bu felsefeye girdiğimde her şeyin içten geldiğini düşünüyorum. Sen neysen dünyanın da o oluyor bence.
Kesinlikle öyle. Ama işte kişi kendisiyle barıştığı zaman ilerideki aşamada artık bir kendisinin de olmadığını idrakine varıyor. Yani bir barışacak kimse de yok. Ama ilk etapta gerekli. İlk etapta gerekli.
Ya zaten o dediğimizde hiçlik bilincine giriyor aslında diye tahmin
Tabii,
ediyorum.
tabii ilk etapta öyle. Yani şimdi biz diyoruz ki işte kişilere işte bilinçaltı dönüştürme yaptığımız zaman işte orada mesela kişide değersizlik kaydı var, yetersizlik kaydı var, güvensizlik var, sevgisizlik var. Şimdi bu kayıtları değiştirip dönüştürmek gerekiyor. Çünkü bu kayıtlardan faydalanan bir yapı var. Bir zihinsel yapı var. Kayıtları değiştirip dönüştürmek gerekiyor ki egonun elindeki malzemeler olumluya dönsün. Artık kişiyi aşağı çekmemeye başlasın. Yani ben artık değersizim değil de ben değerliyim. Ben kendimi çok seviyorum. Bu kişinin frekansını da yükseltir. Anlatabiliyor muyum? Kişinin frekansını yükseltir. Çünkü oradaki kayıtlar artık değişmiştir, dönüşmüştür. Ama çok işte bu ileriki level dedim ya bu hani şimdi işte dalmak gibi yani. Hani sen ilk başta dalarsın kaç metreye dalarsın işte ya da yıldız aldıkça daha da derinlere dalarsın değil mi? Dalmak gibi yani. Onun gibi yani ama o kadar derine dalabilmek için de işte o ilk baştaki kendimi sevmekle başlıyor yolculuk. Kendini tanımakla başlıyor. Çünkü kendini tanı bu Delphi Tapınağı'nda yazan ilk yazıtlardan işte bir şey kendini tanımak, kendini bil. Ama insan kendini nasıl bilecek? Yani diyorsun ki ben benim yani ben işte nasıl bileceğim kendimi? Ama işte sen kimsin? Ben kimim? Ve bu hayattaki amacım ne? Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada işte ben kimim, sen kimsin dediğim zaman ben işte şuyum, ben buyum, ben işte çalışanım, ben evlatım, ben bak bunlar hep kimlik. Ama sen kimsin? Hiç. En son bir şey yok, boş. Bir gün Neyzen Tevfik, Padişah Neyzen'in Tevfik'i çağırmış. Demiş ki Neyzen işte sokaklarda falan yatıyorsun falan hani gel şu bizim sarayda müzisyenlerin başına geç. Hem işte kafanı sokacak yer oda veririz sana vesaire. Şey yaparsın. Neyzen Tevfik de demiş ki peki demiş padişahım benim demiş yükselme şansım olur mu? Sonrasında ne olurum demiş yani. O da demiş ki valla Neyzen işte vezir olursun belki demiş. Peki sonra ne olurum demiş. Sonra da ne bileyim belki padişah olursun demiş. Peki sonra ne olurum? Sonrası hiç demiş padişah. Neyzen demiş ki ben zaten hiçim. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir sonra baktığın zaman aslında bütün onlardan arındığın zaman hiçbir şey yok. boşluk alan. Yani aslında bir süreye bağlayacağım. Kuantum alan dediğimiz alan da aslında bu boşluk alan. Ve biz kuantum alana maddeden, zamandan ve kimliklerimizden özgürleşerek girebiliyoruz. Yani bir hiç kimse olarak giriyoruz. Bunu şu an dünyada kuantumla ilgili şifa yapan ve bu konuda kamplar düzenleyen birçok bilim insanı diyorum ben ona. Joe Dispenza'lar, işte Bruce Lipton'lar, Greg Braden'lar. Bu adamlar şu an bunları dünyaya anlatıyorlar. Yani işte kalbimizin manyetik alanının ne kadar güçlü olduğu, elektromanyetik alanımız, hastalıklarda yapılan işte kuantum çalışmalarıyla, meditasyon çalışmalarıyla çok kısa sürede, 3-4 günlük sürelerde insanların nasıl şifalandıklarını ortaya koyuyorlar ve bunlar hepsi bilimsel kanıtlı. Yani yapılan şeyler.
Ya zaten artık bilim de kuantum mekanizması tarafında bazı şeylerin ölçülebilir olamadığını gördü. Deneyler doğrultusunda işte çok meşhur vardır çift yarık deneyi. Siz baktığınızda başka davranır atomlar, bakmadığınızda başka davranır. İşte insanlar artık bunun da farkına vardığında bu kuantum tarafı çok cazip gelmeye başladı. Ben açıkçası zaten o çift yarık deneyini gördükten sonra bir dumura uğramışa döndüm. Nasıl olabilir? Bize öğrettiklerinin tam tersi bir şekilde. Ya çok değişik bir şey var. Bilgisayar oyunu gibi bir şey yani. Bizim mantığımıza uymuyor. Demek ki hayatta bazı şeyler mantığa da uymuyor. Kendi çapında mantıklı bu arada. Şey olarak söylemiyorum ama bizim formülize ettiğimiz şeyler bazında çok değişik. Mesela o Bruce Lipton, Dispenza dediğimiz insanlar. Mesela Dispenza'nın şey olayı, işte kendisi bir kaza geçiriyor. Aylarca yatakta kalıyor ve omurilik felci olan bir insan ayağa kalkabilecek bir seviyeye gelebiliyor 6-7 aylık bir sürede. Ya buna bir tıp doktoruna söylerseniz hadi oradan kibar tabiriyle söyler. Zaten Dispenza da bu olaydan sonra çok Amerika'da namını duyuran bir isim. Ya böyle örnekleri gördükten sonra da insanın hala safsata vesaire bunlar saçmalık ya da toplumumuzda yargısı da çok fazla var. İşte bu enerji tarafında konuşunca vesaire dinsiz yaftası, inançsızlık yaftası da yapıştırıyor ama enerji bazında baktığımızda aslında Tanrı'nın da en güzel seviyede, Tanrı seviyesinde yorumlanmasını ben enerji tarafında görüyorum açıkçası. Normal dinlere nazarında.
Şimdi zaten biraz önce de işte sohbetin en başında söyledik ya, Tanrı nerede? Her yerde. Yani bizim içimizde de. Biz kuantum alanına bir hiç kimse olarak giriyoruz. Yani biz benliklerimizden arındığımız zaman zaten o, yani bedeni var eden güç bedeni şifalandırıyor da. Sadece bizim aradan çekilmemiz gerekiyor. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu ya Dispenza'nın kitabında yazıyordu ya da Holografik Evren, tam hatırlamıyorum. Ama bu iki kitaptan bir tanesinde bu çoklu kişilik bozukluğu olan birilerinde bir deney yapıyorlar. Adamda, örnek veriyorum, vardır ya öyle işte, adamda 5 tane kimlik var. Böyle çoklu kişilik bozukluğu. Bir kimliğindeyken kan örneği alıyorlar. Adam şeker hastası. Yani bildiğin şeker hastası. Adam sonra başka bir kimliğe bürünüyor birkaç saat sonra. Adamdan yine kan örneği alıyorlar. Adamda şekere dair hiçbir şey yok. Yani aynı kan, aynı damar, aynı beden. Nasıl oluyor? Çünkü o adamın bilinç yapısında o hastalığa dair bir şey yok. Anlatabiliyor muyum?
Ya hastalık yani dediğimizde beden, zaten bilinç seviyesinde oluşan bir stres değil mi aslında?
Evet, evet, bilinç seviyesinde var ama orada yok, yerinde yok. Ve yani beden dersin işte nasıl olur yani, değil mi? Ya kan aynı kan, damarlar aynı damar. Ama bilinç de oluyor.
Ya bir de bu yıllarda zaten doktorlar tarafından söylenen bir şey. Bir hasta olduğunda doktoru klasik bir ilaç yazdıktan sonra lafı vardı. Stres yapma. Ya bunu tıp doktoru zaten yıllardır söylüyorlar. Sizin bizim söylediğimiz şeyler çok wow şeyler değil aslında. Herkesin kabul ettiği. Vücudun belli bir işte onlara göre fiziksel bir stresten bahsediyorlar ama fiziksel bir savunma mekanizması geçtiğinde bu tarz şeylerde hastalıklara sebep olacağını ama bunun fiziksel eterik bedenden ziyade daha çok ruhsal olarak bir vücuda tezahür etmesi asıl kriter olarak değerlendirmek en doğrusu olacaktır.
Şimdi şöyle aslında baktığın zaman şimdi bizim vücudumuzun bir zekası var zaten. Yani örnek veriyorum, işte bir yerimiz kesildiği zaman ne yapıyoruz? Yara bandı takıyoruz ve orası kapanıyor. Değil mi? Yani baktığın zaman. Bir şekilde vücudun kendini onarma mekanizması var. Burada biz işte enerjimizi bir hastalığa akıttığımız zaman, yaşadığımız bir hastalığa, yani işte bir kaygımızı, korkumuzu, işte iyileşecek miyim, o mu olacak, bu mu olacak, nasıl olacak? Aslında oradaki o sıkışan enerjiyi daha da sıkıştırıyoruz. Yani biraz aradan çekilmemiz gerekiyor vücudun. Çünkü zihin ve ego çok ölümden korktuğu için hastalıktan da çok korkuyor ve devamlı bir yerimiz her zaman hep odağımız orada yani. Ve eğer emin ol, bir yerin ağrıyorsa ve oraya devamlı odaklanıyorsan, o ağrıyı daha da büyütürsün. Herkes bunu hayatında deneyimlemiştir yani. En basit diş ağrısında bile böyledir. Odağımızı oradan çekmemiz ve tabii ki bu şimdi bazı ağrılar için geçerli olmayabilir. Yani kişi gerçekten dayanılmaz bir ağrı çekiyor olabilir. Orada yapacak bir şey yok. Eğer kişi gerçekten zihnini kontrol edebilecek profesyonel bir meditasyoncu falan değilse, orada mecbur artık gideceksin, bir ağrı kesici ya da acile gideceksin. Ama normal şartlarda ağrıyı büyütebilecek potansiyele sahibiz. Ama aynı şekilde bu içimizdeki o potansiyel gücün tamamen merkezlediğimiz zaman kendi içimizde, yani kaygıya, korkuya yer vermediğimiz zaman, ki bu inançla ilgili bir şey, işte orada şifa gerçekleşiyor. Burada evet, mesela Joe Dispenza bir örnek, ama bunun gibi birçok örnek var insanların hayatlarında. O anlamda baktığımız zaman evet, vücudun bir zekası var, bir enerji merkezlerimiz var, çakralarımız var. Bunlar eterik bedenimizde ve bir elektromanyetik alanımız var. Yani biz aslında mıknatısız. Ve bizim elektromanyetik alanımız, yani mıknatıs özelliğimiz düştüğü zaman, zayıfladığı zaman, ki bu duygu ve düşüncelerle düşer, negatif duygu ve düşüncelerle, auramızda yırtıklar olur, çakralarımız dengesizleşmeye başlar. Ve her çakra aslında bir salgı bezine denk gelir. Ve ileriki dönemlerde o dengesizleşen çakra hangi salgı bezine denk geliyorsa, örnek veriyorum, boğaz çakrası tiroidlere denk gelir. Kalp çakrası timus bezine denk gelir. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü gözümüz epifiz bezimize denk gelir. Yani her çakramız bir salgı bezine denk gelir. Ve bedensel olarak, fiziksel bedenimizde de hangi çakrada ciddi anlamda bir dengesizlik varsa, oradaki salgı bezine de etki eder. Yani işte mide çakramızda bir sıkıntı yaşıyorsak, oradaki artık işte hazmedememekle ilgili bir şeydir o. İşte midede şişkinlik, kazımsızlık, yanma ve işte ileriki dönemlerde mide kanserine kadar gidebilecek sıkıntılara yol açabilir. O yüzden bunların hepsi birbiriyle paralel. Yani en son artık fiziksel bedenimize kadar gelebiliyor. Çünkü oradaki bütün o birikmiş duygusal yükler, işte affedememediklerimiz, kabule geçemediklerimiz, hayatın içinde, anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi sıkışan enerji formları.
Yani burada da aslında benim merak ettiğim alan, gerçi bu konular bu arada çok uzun konular. Burada söylediğiniz her kavram aslında bir bölüm yapabilirsiniz. Ne yazık ki kısıtlı bölüm süresinde hepsini detaylı bir şekilde konuşamıyoruz. Zaten siz bununla alakalı birçok içerik de üretiyorsunuz ama benim burada kritik noktam şu. Aslında kuantum mekanizmasında hep bahsettiğimiz frekans, titreşim, rezonans dediğimiz kavramların genel bir aslında bizim hayatımızı nasıl bu kadar etkilemesi. Yani hep derler ya, kötü konuşma kötüyü çağırırsın. Bu bizim geleneksel şey öğretilerimizde de vardı bu arada. Kötüyü çekme gibi. Ama bizim bu konuştuğumuz alanlarda da bununla alakalı çok şeyler duyuyoruz. Bunları kısaca açıklama şansınız var mı acaba?
Şimdi tabii ki mesela biz şu an işte ne maddeyiz, değil mi? Yani sonuçta elle tutulur, gözle görülür bir yapımız var ama aynı zamanda atomuz. Yani her madde aslında bir atomdur ve bu atomun Yapılan araştırmalarda %99,9999 sonsuza kadar gider boşluk olduğu, %1 partikül yani madde olduğumuz kanıtlandı. Yani aslında %99,9'umuz boşluk. %1 maddeyiz. Bu da %75'i su zaten. Sudan ibaretiz. Yani aslında biz boşluk alanız. Yine yapılan bir matematiksel hesapta yani dünyada şu an 8 milyar insan varsa bu 8 milyar insanın etrafındaki atom altı ölçekteki boşluk alanı ve etrafındaki boşluğu çıkardığın zaman 8 milyar insan bir bezelye tanesi kadar alana sıkışabilecek durumda. 8 milyar insan bir bezelye tanesine sıkıyor boşluk alanları topladığın zaman, çıkardığın zaman. Yine yapılan bir hesaplamada bizim vücudumuzdaki DNA iplikçikleri vardır. Bir ayakkabı tiftik tiftik olur ya onun gibi. Onları böyle yan yana koydukları zaman bedenimizdeki bütün onlar DNA örneklerini güneşe 14 defa gidip gelebilecek uzunlukta bir DNA şeyimiz var. Uzunluğumuz var. Güneşe diyorum ha bu arada aya falan demiyorum yani. Dikkatini çekerim. Yani aslında biz hem çok şeyiz hem hiçbir şeyiz. Ve bizim frekansımız yani bu alanı biz çok bizim titreşimimiz düştüğü zaman kendimizi çok biz katı katı madde madde aslında hissediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama derin meditasyon çalışmalarında kişi gerçek anlamda frekansını yükselttiği zaman bedenin de ruhunun da aslında ruhuyla temasa geçiyor. Çünkü ruhumuz zaten bu beden bir de şöyle bir şey var. Bizler hep ruhumuzu beden içinde zannettik. Halbuki bedenimiz ruhumuzun içinde. Aslında ruhumuz bedenimizin içinde değil yani. Baktığın zaman. Ve gerçek anlamda işte astral seyahatler ya da bedeni bir titreşim yükseltip başka bir yere taşıma özellikleri bunlar hepsi kuantuma göre mümkün. Bu arada. Bunu da yapan üstadlar zamanında varmış. Yani buradan bir örnek verecek olursam işte Ölümsüz Üstadlar ve Öğretileri diye bir kitap vardır.
Evet, biliyorum.
Üçtür. Amerikalı bir yazar grubu yani araştırmacı grup falan. Merak edenler okusunlar o kitabı. Orada adamlar işte Nepal işte o taraflara Tibet yanlış hatırlamıyorsam işte bütün bu üstadları araştırmaya gidiyorlar ve adam diyor ki biz o zaman şahit olduğumuz şeyleri insanlara anlatsaydık biz akıl hastanesine kapatırlardı yani. O derece şeyler. Ve şahit olmuşlar. O yüzden bunlar mümkün aslında baktığın zaman.
Yani zaten sınırsız bir evrende, bir evrenin parçası olduğumuz için sınırsız varlıklar oluyoruz işin
Evet
sonunda.
biz çünkü biz aslında sınırsız varlıklarız ama biz kendimizi o kadar bilinçaltı olarak çok sınırlı ve dar alanda sıkıştırmışız ki gerçek potansiyelimizin farkında değiliz. İşte Doktor Joe Dispenza gibi işte adamlar 6 ayda iyileştirince kendi adam 6 ayda işte kırı iyileştirmiş diyoruz. Halbuki çok normal bir şey. Baktığın zaman içsel potansiyelimize göre anlatabiliyor muyum? Eski kadim uygarlıklar bunları yapıyorlarmış. Mısırlar özellikle tıp konusunda. İşte çok eskilere gidersek işte Lemuryalılar vesaire. Yani bunlar aslında çok içlerindeki o tanrısal potansiyeli açığa çıkartan kavimler. Ama işte biz bu zamana kadar gelene kadar tabii onlar çok derin konular. Bir ara konuşuruz aynı zamanda ama biz biraz daha bu dünya boyutunda böyle kendimizi sıkıştırıyoruz aslında.
Kesinlikle yani
Evet.
komplo
Bu
teorileri
da
de
böyle
var zaten.
Bir de böyle bir şey var. Tabii ki şimdi bir yerden bir yere işte tamam gitmeyelim. Hani o kadar uçmayalım ama kendimizi düşüncelerimizin farkında olalım en azından. Ya da gerçekten bu hayattan yaşadığımız andan keyif alabilelim. Yani biz onları tamam bir kenara attık. Bunlar tabii çok ütopik bir şeyler gelebilir insanlara ama en azından hayatındaki varoluşunun ve işte o zihninin ötesine geçebilirsin. Yaptığın pratiklerle.
O zaman çok güzel bir yere bağlamak istiyorum. Sizin en son çıkan kitabınızda Hikayene Hoş Geldin diye bir isimle çıktı. Aslında burada da biraz kendine dönüş olduğu için direkt buradan bağlamak istedim. Kitabınızda hangi konuları nasıl bir kurguda işlediniz acaba? Bunu bir özetleme şansınız var mı?
Evet, şimdi hikayene hoş geldin aslında. Herkesin hikayesi, yani kitabın ismi bu zaten ve kitabın işte bir şey öğretme gibi bir şeyi yok yani. Aslında çıkış noktası hatırlatmak. Kitabın içinde herkesin kolaylıkla uygulayabileceği hem pratikler var, çalışmalar var, hem de kendi hayatım içinde yaşadığım deneyimler var. Bu yola başlangıç aşamam nasıl oldu, nasıl başladım ve evrensel yasalar var. Ve o evrensel yasalar, örnek veriyorum işte şükretmenin gücü, karmanın gücü, çekim yasasının gücü, nefes almanın gücü gibi. Yani bu aslında bizim hayatın içinde farkında olmadan yaptığımız çalışmalar var. Farkında değiliz ama çok önemli. Mesela şükretmek. Yani şükretmek gerçek anlamda insanın frekansını çok yükselten bir şey. Ve herkesin anlayabileceği, yani ev kadınından yani bir doktora kadar her alandaki kişilerin her bilinç yapısına hizmet edebilecek. Çünkü kuantum deyince insanlar böyle çok şey zannediyorlar. Oh, kuantum ve zaten çok karmaşık bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hani adı bile kuantum, o çok havalı. Hani o kadar da zor değil, anlaşılabilir. Hani biraz daha anlaşılabilir bir dil kullanmaya niyet ettim.
Ya aslında bugün bu bölümde konuşamadığımız bütün kavramları çok güzel de söylediniz. İşte orada insanın hayatına dokunabilecek, işte bu kuantum seviyesinde farkındalığı yükseltecek çok basit başlangıçlar var. Nefes terapisi, meditasyonlar. Hatta bu bölüm sonunda sizden bir meditasyon da isterseniz, uygunsanız bir talep edeceğiz. Bu tarz şeyler insanı o kendi içerisine ve bu yaşadığımız evrendeki aidiyet hissi. Yani sonuç olarak hepimizde bir ait olamama hissi var. Yani eskiden ben bunu ergenliğe yorardım. Ergenken kendini dünyanın merkezinde bulursun ama hiçbir yere de ait hissetmezsin. Nitekim bu hissiyat çoğu insanda değişmiyor bence. Bazıları amacını değiştiriyor. Hayatının merkezine parayı koyuyor. O parayı yüzünden bu tarz şeyleri belki düşünmüyor olabilir ama işin kökeninde bence her insanda bir aidiyetsizlik mevcut ve bu tarz şeylerle de insan bence her şeyde mutlu olmayı, huzurlu olmayı sağlıyor diye düşünüyorum.
Evet. Yani sonuçta baktığımız zaman hayatın içinde bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Bu bilinmez alan aslında bizim bu hayatımızı daha da çok yaşanır kılıyor. Niye? Çünkü biz eğer öleceğimiz tarihi bilerek yaşasaydık çok sıkıntılı olurdu bizim için.
Yani bir filmde spoiler bile yiyince o filmi bir daha izlemiyorsunuz. Hayatta spoiler olsa bu sefer yaşamak istemezsiniz zaten.
Yani hani bir anlamı kalmaz tamamen
Tabii.
yani. O yüzden her anı aslında sürprizlerle dolu bir hayat her anlamda. Ve atladığımız şey şu. Bir saniye sonra ne olacağımızı bilmediğimiz bir hayatta bir ay sonrasına, 2 ay sonrasına ya da geçmişteki bir olaya takılı kalmak, yani aslında bu planı yapmamak anlamında söylemiyorum. Ama hayatın içinde özdeşleştiğimiz şeyler var işte. Ben işte çok para istiyorum, çok para olursam mutlu olurum ya da işte şunu istiyorum, mutlu olurum. Bu özdeşleştiğimiz şeyler bana çok, evet olsun, herkes güzel hayat yaşasın. Ona yani bir sıkıntı yok. Ama onlarla özdeşleşmemek gerekiyor. Bu şuna benziyor. Yani kaldığın otel odasına yatırım yapmaya benziyor. Kaldığın otel odasına yatırım yapar mısın? Ya duvarlarını boyatır mısın? 2 gün kalacaksın.
Güzel bir örnek bu arada.
Boyatmazsın değil mi? Ya da ne bileyim, tuvaletin fayanslarını değiştirmezsin kalacağın otelde yani.
Sonrakini çok seviyorsan belki ona iyilik olsun diye yaparsın. Anca o kadar.
Yani onu da yapma hani. Ama öyle evet her şey olsun. Tabii ki olsun. Güzel evler, güzel arabalar. Yani yazlıklar, kışlıklar fark etmez olsun. Ama bunlar kimseye kalmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu hayatın içinde kimse ev sahibi değil. Yani isterse 1.000 tane evi olsun. Herkes kiracı.
Ya zaten insanlar bunu çok acı bir şekilde ölmeye yakınken anlıyorlar. Yaşlanınca, elden ayaktan düşünce. Hep duyarsınız işte mal mülk yaptım, harcayamadım, yaşayamadım gibi insanlar böyle yarım kalmış bir hikayeyle sonrasında...
Şimdi öyle bir laf var ya, insanlar yarı yaşlarına kadar işte çalışıyorlar, didiniyorlar, para kazanıyorlar. Yarı yaşlarından sonra da o kazandıkları parayı işte ilaçlara, doktorlara vesairelere, sağlıklarına harcıyorlar.
Kesinlikle öyle. Bende de mesela hep gelecek kaygısı ve stres var. Nitekim hala bastıramıyorum ben doğal olarak. Ama yani değiştiremeyeceğimiz şeyleri. Hayat her zaman size istediğiniz gibi davranmaz. Siz plan yaparsınız, başka türlü bir şey yapar. Tanrıcılık oynamaya da gerek yok yani. Sadece yaşamak lazım. Bir bahçede yürürken arada bir bahçenin keyfine varıp kenarda oturup izlemek lazım. O hızlıca oradan geçmeye çalışmak, bakmadan dümdüz gitmek hiçbir zaman bizim için bir fayda olmayacaktır. Yani 25. saniye vardır ya, 25. saat pardon. O 24 saate takılı kalmadan bir anda da o bir durmak lazım açıkçası bence.
Yani anın getirdiği ne varsa o an şimdi de. Çünkü zaten baktığı zaman biz her şeyi şimdi de yapıyoruz. Yani biz gelecekle ilgili bir plan yaptığımız zaman da şimdi de yapıyoruz. Ya da geçmişi düşündüğümüz zaman da şimdi de düşünüyoruz. Her şeyi şimdi şu anda yapıyoruz. Ve bizim kalbimiz hep şu anda atıyor. Gelecekte atmıyor ki. Geçmişte de atmıyor. Hep şu andayız. Her an şu andayız. Ve şu andaysak eğer şu anın getirdiği mucizeler neyse kendimizi onlara açmamız gerekiyor. Her anlamda. Üzüntülü bir şey de yaşayabiliriz. Evet. Ben bunu niye yaşadım? Bu benim başıma niye geldi? Daha ziyade ben buradan ne öğrenmem gerekiyor? Bu alan açar kişiye. Çünkü diğer türlü kurban bilincine geçeriz. Bu benim başıma niye geliyor? Bu bir şeyi değiştirmez. Ama ben buradan ne öğrenmem gerekiyor? Ne ders almam gerekiyor?
Tam olarak hayatımın özeti. Hep şikayet etmekle geçtim ama artık olaylara ne kadar yaşarsam yaşayayım deneyim gözüyle bakıyorum. Hatta çok kötü bir olay yaşıyorum. Mesela diyorum ki şu gün plan yaptım kesin bir şey olacak dedim. Yani aksilik olacak bir şey olacak. O an yaşadığımda da o olayı artık gülme geliyor böyle teşekkür ederim falan deyip yukarıya doğru bakıyorum. Biraz trajikomik bir şekilde. Harika bir bölüm oldu bu arada. Bölümü de böyle bir meditasyonla insanların da acaba
Evet.
benim seveceğim meditasyonla yaparsak benim için çok iyi olacaktır. Dinleyenler için
Evet.
de bence çok iyi
Evet,
olacaktır.
evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bizi dinleyen arkadaşlar şu an omurgaları dik bir şekilde otursunlar. Avuç içleri yukarı baksın, dizlerin üstüne koyabilirler. Gözler kapalı olsun. Ve şu an sadece doğal bir şekilde nefes alıp versinler. Her nefes alışverişlerinde vücutlarının daha da rahatladığını ve gevşediğini hissetsinler. Bir yandan oturdukları koltuğu ya da sandalyenin farkındalığına varsınlar. Bir yandan her nefes alışverişlerinde karınlarının ve göğüslerinin hareketini farkında olsunlar. Bir takım düşünceler gelebilir. O düşüncelerin de farkında olsunlar. Onları bir görsünler. Ve tekrardan Nefese odaklansınlar. Evet. Ve vücut daha da rahatlamaya ve gevşemeye başlıyor. Her nefesle daha da rahatlıyorsunuz ve gevşiyorsunuz. Şimdi bir anlığına bile olsa bütün kimliklerinizden özgürleştiğinizi hissedin. Ne kadar kimliğiniz varsa hepsi şu an odanın dışındalar. Ve bir şey başarmak zorunda değilsiniz. Bir yere yetişmek zorunda değilsiniz. Bir ağaç gibi düşünün. Bir ağaç gibi. Ağacın hiçbir şeye telaşı yoktur. Ağaç gövdesinde bir sürü börtü böcek barındırır. Dağlarında kuşlar yuva yapar. İnsanlar gölgesinde saatlerce oturur. Ama ağaç hiçbir şekilde bunlar benim niye gövdemdeler diye hayıflanmaz. Kabuldedir. Çünkü onların da onun bir parçası olduğunu bilir. Kökleriyle toprak anaya bağlıdır ve dallarıyla da gökyüzüyle ilişki içindedir. Ağacın gövdesi birçok şeye maruz kalır. Kara, yağmura, fırtınaya. Ama kökleri hiçbir şeyden etkilenmez. Ve kökler her şeyle bağlantıdadır. Bir ağaç gibi. Ağacın kökleri gibi olun. Ve yaşadığınız bütün şu an sizi aşağı çeken o duygu durumlarının ayak altlarınızdan ağacın kökleri gibi toprak anaya aktığını ve rahatladığınızı ve özgürleştiğinizi hissedin. Ve siz özgürleştikçe etrafınızdaki o enerji alanının daha da genişlediğini hissedin. Ve sakin bir göle atılan taş gibi şu an halka halka frekansınız yükselmeye başlıyor. Halka halka. Sizler Yaradan'ın parçalarısınız. Kaynağınız koşulsuz sevgi. Korunuyorsunuz ve arınıyorsunuz. Arınıyor ve korunuyorsunuz. Şimdi derin bir nefes alın. Nefesi tutun. Tutun. Tutun. Ve bırakın. Şifa olsun herkese. Yavaş yavaş, acele etmeden gözlerinizi açabilirsiniz.
Teşekkür ederim. Ben de bu arada siz söylerken meditasyon yaptım. Bayağı rahatlatıcı. Bütün yorgunluğumu aldı. Şifa olsun herkese. Umarım. Herkes
şey yaptı. Kısa bir işte akıştan böyle bir indiksiyon oluşturdum. Öyle geldi yani. Hem aslında biraz topraklanma hem manyetik alanı güçlendirme ve aslında işte o az da olsa yani bir bakış atabilmek o kimliklerin ötesindeki olana. Şifa olsun.
Çok teşekkür ederiz. Bölüme katıldığınız için de çok keyifli bir sohbetti. Bir de son olarak dinleyenler sizlere hangi platformlar, internet sitesi, sosyal medya gibi şeylerden ulaşsalar? Ya çünkü sadece bu reklam olarak algılamasınlar lütfen. Reklam da olabilir bu arada, hiç önemli değil. Çünkü bunu merak salıp gerçekten bilen insanlara ulaşmak son derece kıymetli benim için. Bence insanlar ulaşmalı. Lütfen size ulaşabilecekleri böyle iletişim adresini de verirseniz. Ben gene bölümün açıklamasını ekleyeceğim ama sizden de duymak iyi olur.
Şimdi genel olarak Instagram adresinden ulaşabiliyorlar. Seçkin Zenginler. İki tane adresim var ama bir tanesi zaten profesyonel hesabım. Onu anlar dinleyenler. Seçkin Zenginler diye çıkınca. Onun dışında www.seçkinzenginler.com web sayfasından ulaşabilirler. Yani iki aslında aktif olarak kullandığım alan burası.
Çok teşekkürler Seçkin Bey. O zaman ben bölümü kapatıyorum. Bir saati geçmişiz. Ne ara geçti ben de bilmiyorum. Ağzınıza
Evet.
sağlık. Emeğinize
Rica
sağlık
ederim.
diyorum.
Teşekkür ederim. Evet, bir saat olmuş. Ben de anlamadım gerçekten. Su gibi aktı, çok şükür. Herkese çok teşekkür ediyorum bu arada, dinleyenlere de. Çünkü burada aslında bir kişide açılan bir farkındalık bütüne katkı sağlıyor ve gerçek anlamda kelebek etkisiyle yayılıyor. O yüzden önce sana, sonra bütün dinleyenlere vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum.
O zaman gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hoşça kalın.